Ayrım 36, Otel. Arthur Hayley, sayfa 329. 12. Bölüm. Peter McDermott öğle yemeğinden kısa bir süre sonra evine gidip otelde çoğu kere giydiği ciddi iş elbisesini değiştirerek keten bir pantolonla hafif bir ceketi sırtına geçirecek zaman buldu. Kısa süre için bürosuna dönerek mektupları imzaladı, sonra da çıkarken bunları Flora'nın çalışma masasının üstüne bıraktı. Kadına bugün öğleden sonra biraz geç geleceğim dedi. Ardından da başka bir şey hatırlamış gibi, o Gilvi hakkında bir şeyler bulabildin mi diye sordu. Sekreteri başını iki yana salladı. Hayır, Mr. O'Gilvy'nin gittiği yeri söyleyip söylemediğini araştırmamı istemiştiniz. Hiç kimseye bir şey söylememiş. Peter homurdandı. Söyleyeceğini ummuyordum zaten. Ama bir şey var, Flora kararsızlıkla durdu. Pek önemli değil belki ama bana garip göründü.
Ne o?
Mr. O'Gilvy'nin kullandığı arabanın Jaguar olduğunu mu söylemiştiniz?
Evet.
Bu araba Croydon Dükü'yle Düşesi'nin otomobili.
Emin misin? Biri bir yanlışlık yapmış olmasın sakın.
Bunu da düşündüm. Sonra Flora devam etti. Onun için garaja bir kere daha araştırmalarını söyledim. Bana garajın bekçiliğini yapan Kulkmer adlı biriyle konuşmam gerektiğini söylediler.
Evet, adamı tanıyorum.
Dün gece görev başındaymış, evine telefon ettim. Croydon Düşesi'nden yetki mektubuyla O'Gilvy'nin arabayı aldığını söyledi.
Peter omuz silkti. Öyleyse sanıyorum bunda bir şey yok. Ama gene de O'Gilvy'nin Croydon'ların arabasını kullanmasını düşünmek bir garip geliyordu insana. Hem sonra işin daha da garibi, kaba saba otel dedektifiyle Croydon Dükü ve Düşesi arasında ortak bir yan bulunabilmesiydi.
Flora'nın da aynı şeyi düşünmüş olduğu belliydi.
Araba geri getirildi mi diye sordu.
Flora olumsuz anlamda başını salladı. Croydon Düşesi'ne sormam gerekir miydi diye düşündüm ilkin. Sonra önce size bir sorayım dedim.
Bana sorduğuna memnun oldum.
Croydon'lara O'Gilvy'nin nereye gittiğini sormanın basit bir iş olacağını düşündü. O'Gilvy arabalarını aldığına göre bilmeleri gerekirdi. Her şeye rağmen kararsızlıkla duraladı. Pazartesi gecesi Croydon Düşesi ile yaptığı ufak çaptaki tartışmadan sonra Peter başka bir anlaşmazlık tehlikesini göze almak istemiyordu. Hem sonra bu tür soru onlar tarafından özel işlere karışma olarak da nitelenebilirdi. Üstelik otel baş dedektifinin nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmadığı gibisinden rahatsızlık verici bir de açıklama yapmak gerekiyordu.
Flora'ya şimdilik bu işi bırakalım dedi.
Peter tamamlanmamış bir iş daha bulunduğunu hatırladı. Bu da Herbie Chandler sorunuydu. Sabah Warren Trent'e Dixon Dumeyer ve diğerlerinin pazartesi gecesi ırza geçme teşebbüsüyle ilgili açıklamalarını ve bu açıklamalara Şef Komi'nin adının da karıştığını söylemeyi tasarlamıştı. Ama otel sahibinin düşünceli olduğunu görünce bundan vazgeçmişti. Şimdi Peter Chandler'la bizzat konuşmaya kararlıydı.
Flora'ya, bak bakalım Herbie Chandler bu gece görev başında olacak mı? Olacaksa onunla bu akşam saat 6'da görüşmek istediğimi söyle. Olmazsa yarın sabah konuşuruz dedi.
Yönetim bölümünden çıkan Peter giriş salonuna indi. Birkaç dakika sonra da otelin loşluğundan parlak öğleden sonra güneşiyle aydınlanmış St. Charles Caddesi'ne çıktı. Peter, buradayım. Başını çeviren genç adam Marshall'ın beyaz bir spor arabanın şoför yerinden elini salladığını gördü. Otomobil sıra sıra bekleyen arabaların arasında duruyordu. Uyanık bir otel kapıcısı Peter'dan önce davranarak kapıyı açtı. Peter Marshall'ın yanındaki kanepeye geçerken taksi şoförlerinden üçlü bir grubun sırıttığını ve birinin ıslık çaldığını gördü.
Marshall merhaba dedi. Gelmeseydin neredeyse bunlardan parça toplayacaktım.
Kız açık renk ve hafif bir yazlık elbise için her zamanki gibi çok hoştu. Peter'ı umursamazlıkla selamlamıştı ama belki de önceki gece aralarında olup bitenlerden sonra üstünde bir utangaçlık vardı. Ani bir duyguyla genç kızın elini tutup sıktı.
''Bunu beğendim işte.'' Kız bunu söyledikten sonra ekledi. ''Oysa babama iki elimle araba süreceğime söz vermiştim.'' arabalarını öne arkaya alarak Marşa'ya yer açmaya çalışan taksi şoförlerinin yardımıyla genç kız üstü açık arabayı yola soktu. Kanal Caddesi'nde yeşil ışığın yanmasını beklerken Peter New Orleans içinde hep çekici kadınların arabalarına bindiğini düşündü. Christie'nin Volkswagen ile apartmanlarına gitmeleri 3 gün önce mi olmuştu yoksa? Aynı gece ilk kez Marshall ile karşılaşmıştı. Aradan geçen zaman 3 günden çok daha uzun geliyordu ona. Belki araya Marshall'ın evlenme teklifi de sıkıştığı içindi bu. Gün ışığının gerçekliğinde kızın daha mantıklı art düşünceleri olup olmadığını düşündü. Ama ne olursa olsun konuyu marşa açmadan hiçbir şeyi deşmemeye karar verdi. Her şeye rağmen yan yana ve birbirlerine yakın oldukları şu an aralarında bir heyecan dolmuştu. Özellikle bir gece önceki ayrılık saniyelerini düşününce. Önce hafif kontrolleri kaybolunca artan bir ihtirasla öpüşmeleri, Marşa'yı çocuk değil kadın olarak gördüğü o soluk kesen an, vücudunun bir takım şeyler vaat ettiğini hissederek ona sıkı sıkı sarılışı. Şimdi gizlice kızı seyrediyordu. Canlı gençliği, bileklerinin kıvrak hareketleri ve ince elbisenin altındaki vücudunun inceliğini görüyordu. Uzansa da... Adam ani isteğini dizginledi. Böyle durumlarda kadınların aceleciliğinin kendi yargılarına gölge düşürdüğüne, düşüncesizliklerin daha çabuk meydana gelmesine yol açtıklarını düşündü. Marşa yan yan bakarak dikkatini önündeki araba dizisinden ayırdı. Demin ne düşünüyordun? Peter yalan söyledi. Tarihi düşünüyordum. Nereden başlıyoruz? Eski St. Louis mezarlığından oraya hiç gittin mi? Peter başını olumsuz anlamda salladı. Hiçbir zaman mezarlıkları göreceğim şeyler listesinin başına yazmadım. New Orleans'ta listene koymalısın öyleyse. Basin Caddesi'ne gitmek kısa sürdü. Marşa güney kesimine arabayı özenle park etti. Sonra bulvarı geçerek 1 numaralı St. Louis mezarlığına vardılar. Mezarlığın 4 bir yanı duvarla çevriliydi ve girişi eski sütunlarla süslüydü. Marşa Peter'ın koluna girerek burada tarihin büyük bir bölümü başlar dedi. 1700'lerin başında New Orleans Fransızlar tarafından kuruldu. Toprak çokluk bataklıktı. Şimdi bile bataklık vardır belki ama nehrin iki yanındaki setler suların toprağı kaplamasını önlüyor. Adam kızla aynı fikirde olduğunu belirtmek istercesine bu görünüşün altında New Orleans'ın ıslak bir şehir olduğunu biliyorum dedi. 24 saat otelin bodrumundan şehrin kanalizasyonuna karışması için suları yukarı pompalıyoruz ama dikkat et aşağı değil yukarı dedim. Önceleri daha da ıslakmış ya. En kuru yerlerde bile su sadece 10 metre aşağıdaymış. Bu nedenle bir mezar kazıldığında ölü dağ tabutuna yerleştirilmeden çukurun içi suyla dolarmış. Mezar kazıcılarının dibe oturtmak için tabutların üstüne çıktıkları da söylenir. Bazı kereler tahtada delik açıp tabutların batmasını sağlarlarmış. Gerçekten ölmediysen boğulursun derlermiş o zamanlar. Bir dehşet filmine benziyor anlattıkların. Bazı kitaplarda da leş kokusunun içme sularına karıştığı yazılıdır. Kız yüzünü buruşturdu. Neyse daha sonra bir kanun çıkarılarak bütün cesetlerin toprağın üstüne gömülmeleri şart konmuş. Çok düzgün yapılmış mezar dizileri arasından yürümeye başlamışlardı. Mezarlık Peter'ın gördüklerinden çok farklıydı. Marşa eliyle çevresini işaret etti. Kanun kabul edildikten sonra ortaya çıkan şeylerdir bunlar. New Orleans'ta bunlara ölü şehirleri adını veririz. Nedenini anlıyorum. Genç adam gerçekten de bir şehir gibi diye düşündü. Yollar düzensizdi. Mezarlar minyatür evler biçiminde alçı ve tuğladan yapılmıştı. Bazılarının demir parmaklıklı balkonları bile vardı. Kaldırımlar da dardı. Evler birkaç katlıydı. Pencerelerin olmayışı hepsini birbirine benzetiyordu. Ama pencere yerine bir sürü ufak kapı açılmıştı. Adam bunlar apartman girişlerine benziyor dedi. Bunlar gerçekten apartman ama çoğu kısa sürede kiralanmış. Peter kıza merakla baktı. Marşa, mezarlar bölümlere ayrılmıştır diye anlattı. adi aile mezarlarının 2'den 6'ya kadar bölümleri vardır. Büyüklerinin bölümü ise daha fazladır. Her bölümün kendine göre ufak bir kapısı vardır. Bir cenaze töreni olacağı zaman daha önceden kapı açılır, içerideki tabut dışarı çıkarılmıştır, kalıntıları da geriye itilir. Geride bir delik vardır, buradan kalıntılar toprağa dökülür, eski tabut yakılır, yenisi konur. Bir yıl kalır, sonra yine aynı işlem uygulanır.
Sadece bir yıl mı kalır? Arkalarından bir ses, bu süre yeter de artar bile dedi. Ama bazı kereler arkadan ölecek kişi fazla acele etmezse daha da uzun zaman kalır. Bazılarının da işini hamam böcekleri görür.
Döndüler. Yaşlı fıçı gibi bir adam mavi tulumu içinden onlara neşeyle bakıyordu. Eski hasır şapkasını çıkararak çıplak başını kırmızı ipek bir mendille sildi.
Çok sıcak değil mi? Şurası daha serindir. Elini bir mezara dostça vurdu.
Peter, sizin için hepsi bir ama ben sıcağa alışırım dedi.
Öbürü sesli sesli güldü. Elinde sonunda oraya gireceksin ya. Nasılsınız Miss Prescott?
Marsha, merhaba Mr. Collody dedi. Bu bey Mr. McDermott'tur.
Mezarlık bekçisi hoşnutlukla başını salladı. Ailenizin rahat edip etmediğine mi bakmaya geldiniz?
Marsha, bakacaktık dedi.
Öyleyse bu yandan gelin. Mezarı bir iki hafta önce iyice temizledik. Şimdi bayağı güzel görünüyor dedi.
Dar bir yol olması gereken boşluklardan yürürlerken Peter eskiden kalma adlar ve tarihler görüyordu. Kılavuzları bir açıklıkta için için yanmakta olan çöp yığınlarını işaret etti.
Bir şeyler yakalım demiştik de.
Peter dumanın içinde tabut parçalarını görebiliyordu. 6 bölümlü bir mezarın önünde durdular. Mezar geleneksel bir melez evi gibi yapılmıştı. Beyaza boyalıydı. Çevresindeki birçok benzerinden daha iyi onarım görmüştü. Havanın etkisiyle rengi değişip bozulmaya yüz tutan mermer plakalarının üstünde çoğu Prescott olan bir sürü ad vardı. Marsha, bizimki çok eski bir ailedir dedi. Dipteki tozların arası pek kalabalık olmalı. Güneş ışını mezarın üstünde pırıl pırıl parlıyordu. Şirin değil mi? Mezara hayran hayran geri çekilerek mezarı seyrettikten sonra üst kata doğru bir kapıyı işaret etti. Bu herhangi bir ölüm olduğu zaman ilk açılacak kapıdır. Miss Prescott, babanız oraya girecek. İkinci sıradakine dokundu. Bu da sizin olacak. Ama sizi onun içine sokacağımdan çok kuşkuluyum doğrusu.
Sustu, sonra da dalgın dalgın istediğimizden daha da önce geliyor Meret. Vaktinizi boşa harcamamaya bakın beyim dedi. Kafasını bir kere daha sildikten sonra yavaş yavaş yürüdü.
Günün sıcaklığına rağmen Peter ürperdi. Marsha adlı genç biri de mezarlıkta yatacak yer ayırma düşüncesi onu üzmüştü. İşlerin sandığın gibi ve göründüğü kadar bozuk değil. Marsha'nın gözleri genç adamın yüzüne dikiliydi. Peter bir kez daha kızın düşüncelerini okuma yeteneğinin farkına vardı. Sadece burada bütün bunları kendimizden bir parça gibi görmeye alıştık, o kadar.
Peter başını salladı. Neyse ne, ama bu ölüler bölgesinden sıkılmıştı.
Tam Basin Caddesi'ne açılan kapısından dışarı çıkacaklardı ki Marsha genç adamı durdurmak istercesine kolunu tuttu. Dışarıda bir araba dizisi durmuştu. Otomobillerin kapıları açılmış, içinden çıkanlar kaldırımlara dökülmüştü. Görünüşe göre bir cenaze mezarlığa girmek üzereydi. Marsha fısıldadı. Peter, beklemek zorundayız. Yana çekildiler. Gene kapıdan girenlerin görebileceği yerdeydiler ama bu kez daha az göze çarpıyorlardı. Kaldırımdaki grup şimdi ikiye ayrılmış ufak bir cenaze alayına yol vermişti. Heyecanlı ve kendini dine kaptırmış görünüşünden ölü gömücü olduğu anlaşılan sarı benizli bir adam önde gidiyordu. Ardından da bir papaz onu izliyordu. Papazın arkasında omuzlarında tabutu taşıyan 6 ölü gömücü daha vardı. Onların gerisinde 4 kişi beyaz ve ufak bir tabutu taşıyordu. Tabutun üstüne zakkumlar serpilmişti.
Marsha, ah hayır dedi. Papaz dua okuyordu.
Melekler seni cennete götürsünler. Şehitler seni yolda karşılayıp kutsal şehir Kudüs'e alsınlar.
İkinci tabutun ardında cenaze sahibi oldukları anlaşılan bir grup yaslı insan vardı. Önde tek başına gençten bir adam yürüyordu. Üstüne çok kötü oturan siyah bir elbise giymişti. Elinde de pek garip tuttuğu bir şapka vardı. Gözleri perçinlenmişçesine ufak tabutun üstündeydi. Yanaklarından aşağı yaşlar iniyordu. Arkadaki grupta yaşlı bir kadın başka bir kadının koluna dayanmıştı. Hiç durmadan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
Meleklerin korosu seni karşılasın. Bir zamanlar yoksul olan Lazarus gibi sen de ebedi sükun bulasın.
Marşa fısıldadı. Bunlar kazadan sonra kaçan otomobilin ölümüne sebep olduğu anneydi çocuk. Hani haberi gazetelerde vardı.
Peter kızın ağladığını gördü. Biliyorum.
Peter o sahnenin bir parçası olduğu duygusuna kapıldı. Yaslarını paylaşıyordu sanki. Pazartesi gecesi meydana gelen karşılaşmada çok acı ve katı görünmüştü. Ama şimdi felaket ve acı duygusu daha yakın, içtenlikli, gerçek gibi görünüyordu. Cenaze alayı giderken gözlerinin ıslandığını hissetti. Yaslı ailenin ardından başkaları da vardı. Peter şaşkınlıkla içlerinden birini tanıdığını gördü. Önce kim olduğunu çıkaramadı, sonra bunun Sol Natchez olduğunu anladı. Natchez pazartesi gecesi Croydon dükü ve düşesiyle meydana gelen tartışmadan sonra bir süre için görevden alınan garsondu.
Peter salı sabahı Natchez'e haftanın geri kalan günlerini otel dışında geçirmesini, buna karşılık gene de parasını alacağı yolundaki Warren Trent'in haberini yollamıştı.
Natchez Peter'la Marsha'nın durdukları yere baktı ama adamı tanıdığına dair en ufak bir belirti göstermedi. Cenaze alayı mezarlığın içine doğru giderek gözden kayboldu. Yaslı kişilerle cenazeyi seyredenlerin hepsi gözden kaybolana kadar beklediler.
Marsha şimdi gidebiliriz dedi.
Birden beklenmedik şekilde biri Peter'ın koluna dokundu. Genç adam döndü ve bunun Sol Natchez olduğunu gördü. Demek her şeye rağmen onları görmüştü.
Cenaze alayını seyrettiğinizi gördüm Mr. McDermott. Aileyi tanır mıydınız?
Peter hayır dedi. Burada bir rastlantı sonucu bulunuyorduk. Sonra Marsha'yı tanıştırdı.
Kız sordu. Tören bitene kadar beklemediniz değil mi?
Yaşlı adam başını olumsuz anlamda salladı.
Bazen görmeye dayanamadığınız şeyler vardır.
Demek aileyi tanıyordunuz.
Çok iyi tanıyordum. Ne kadar acı, hem de ne kadar.
Peter başıyla evet dedi. Söylenecek başka hiçbir şey yok gibiydi.
Natchez, salı günü size söyleyemedim ama Mr. McDermott, yaptığınıza teşekkür ederim dedi. Yani beni korurcasına konuşmanızı demek istiyorum.
Bir şey değil Sol, suçlu olmadığını biliyordum.
Düşününce çok garip geliyor.
Yaşlı adam önce Marsha'ya sonra da Peter'a baktı. Gitmek istemez gibiydi.
Peter garip olan nedir diye sordu.
Bütün bunlar kaza.
Natchez cenaze alayının gittiği yöne eliyle işaret etti.
Pazartesi gecesi başıma o iş gelmeden biraz önce olmuş kaza. Düşünün, siz ve ben konuşurken.
Peter evet dedi. Daha sonra kaza yerine vardığını anlatmak istemiyordu.
Mr. McDermott, şunu sormak istiyordum. Dük ve Düşes'le aramdaki olay üstünde daha çok konuşuldu mu?
Hiçbir şey konuşulmadı.
Peter Natchez'in cenazeden başka bir şeyi düşünmede rahatlık bulduğunu anladı. Kendisi de aynı durumdaydı. Garson düşünüyordu. Sonra bu olayı çok düşündüm. Tatsızlık çıkarmak ister gibi bir halleri vardı. Hiçbir şey anlayamadım. Hala da anlayamıyorum.
Peter Natchez'in pazartesi gecesi de aynı şeyi söylediğini hatırladı. Garsonun sözleri olduğu gibi kafasına canlandı.
Natchez Croydon düşesinden bahsetmişti. Kadın kolumu itti. Bilmesem kadının isteyerek bu hareketi yaptığını sanacağım.
Sonra Peter'da da aynı izlenim kalmıştı doğrusu. Sanki düşes olayın hatırda kalmasını istiyordu. Kadın ne söylemişti?
Dairede sakin bir akşam geçirdikten sonra çevrede yürüyüşe çıktıklarından bahsetmişti.
O an içeri girdiklerini söylemişti.
Peter o zaman düşesin bunu neden söylediğini düşündü. Sonra Croydon dükü yaprak sigaralarını arabada unuttuğuna dair bir şeyler gevelemişti. Düşes de adama sert bir cevap vermişti. Dük sigaralarını arabada unutmuştu. Ama Croydon'lar dairelerinde kalıp sonra da çevrede yürüyüş yapmışlarsa nasıl oluyordu? Sigaralar daha önce gündüzde arabada unutulmuş olabilirdi. Peter bunun gene de böyle olmadığını düşünüyordu. Diğer ikisi de unutmuştu sanki, hala düşünüyordu. Neden Croydon'lar otomobillerini pazartesi gecesi kullandıklarını gizlemek istiyorlardı? Neden yanlış bir izlenim yaratarak akşamı otelde geçirdiklerini başkalarına inandırmak istiyorlardı? Melez usulü pişirilmiş karideslerin dükün üstüne sıçradığını söyleyerek şikayet etmeleri, Peter ve Natchez'i de işin içine katarak kurdukları kumpası devam ettirmek için miydi? Onları da alet etmişlerdi. Oysa dükün bilmeyerek söylediği sözler düşesi kızdırmıştı. Adam bunları söylemeseydi Peter olayı gerçek olarak kabul edecekti. Neden arabalarını o gece kullandıklarını gizlemişlerdi? Natchez bir saniye önce çok garip bir şey, kazanın benim başıma o olay gelmeden hemen önce olması gerekiyor demişti. Croydon'ların arabası bir Jaguar'dı. Ogilvy, önceki gece garajdan çıkan Jaguar'ı aniden hatırladı. Bir saniye için ışığın altında durunca garip bir şey olmuştu, dikkatini çekmişti bu ama neydi? Buz gibi ürpererek hatırladı. Çamurluk ve far ezikti. Polis haberlerinin belirtileri ilk kez yerini bulmuştu işte. Marsha, Peter, birden yüzüm bembeyaz oldu dedi. Ama Peter genç kızın sözlerini hemen hemen duymadı bile. Buradan gitmesi, yalnız başına düşünebileceği bir yerde bulunması zorunluydu şimdilik. Dikkatle, mantıkla ve acele etmeden düşünmesi gerekiyordu. Her şeyden önce de acele sonuçlara varmamalıydı. Kendisini şaşırtan noktaları da vardı. Önemsizdi bunlar. Ama birbirlerine de uygun görünüyorlardı. Bunlar düşünülmeli, tekrar düşünülmeli, düzene konulmalı, gene düzenlenmeliydi. Bazı şeyleri belki aradan çıkarmak bile gerekecekti. Çirkin gerçek olması imkansızdı. Gerçek olamayacak kadar hayali görünüyordu ama gene de. Uzaklardan gelirmişçesine Marsha'nın sesini duydu. Peter... Bir şeyler oldu, nedir söylesene. Sol Natchez de ona garip garip bakıyordu. Peter Marsha dedi. Şimdi sana bir şey söyleyemem ama gitmem gerekiyor. Nereye gideceksin? Otele. Özür dilerim, daha sonra anlatırım. Kızın sesinden hayal kırıklığı belli oluyordu. Birlikte çay içeceğimizi tasarlamıştım. Ne olur bana inan, çok önemli bir şey bu. Gitmen gerekiyorsa seni arabayla götürürüm. Hayır, Marsha ile otele dönmek konuşmayı ve bir takım şeyleri anlatmayı gerektiriyordu. Ne olur bırak, seni sonra ararım. Sol'la Marsha arkasından korkuyla bakarlarken yanlarından ayrıldı. Dışarıda Benzin Caddesi'nden geçmekte olan bir taksiyi çevirdi. Marsha'ya otele gideceğini söylemişti ama fikrini değiştirerek şoföre apartmanının adresini verdi. Orası çok daha sakindi. Böylece düşünecek ve ne yapması gerektiğine karar verecekti. 36. ayrımın sonu. Sayfa 339.